19. ayrım. Mekanla iğreti ilişkimiz yüzünden göçle bağlantılı yön, gidiş, hareket gibi kavramlar hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor. Bizim yaşamımızda, ölümümüzde daima yolla, yönlenmeyle, gidişle ilgilidir. Gözümüz hep yoldadır. Halman, 2006. Yerleşik olmasına yerleşiyizdir görünüşte. Ama ne biz bir mekanda sebat ederiz, ne de meskun mahallelerimizin yöneticileri. Birkaç nesildir aynı evde, hatta aynı şehirde oturanlarımız çok azdır. Şehirlerimiz bir türlü tamamlanamaz, sürekli kaldırımlar, yollar yapılır, yenilenir. Şehirlerde değil, asla tamamlanmayan şantiyelerde yaşarız. Belediyelerimizin uğraşları, yerleşikliğiyle bilinen Batı ülkelerindeki belediyelerin uğraşlarından tamamen farklıdır. Şehirlerimizde imara henüz alınmadığı için kaçak görülen yapıların diğer yapılardan istatistiksel olarak epeyce fazla oluşu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarlığı'nın 27 Ağustos 2007 tarihinde medyaya yansıyan açıklamalarında bu rakam Türkiye geneli için %80'e yakın, İstanbul için %75 olarak bildirildi. Halimizi anlatmak için tek bir kanıt olarak yeter de artar bile. Gerek mekanla iğreti ilişkimiz, gerek hareketin hayatımızda tuttuğu yer nedeniyle ütopyamız, dünya cennetimiz hep ötede olmuş, bulunduğumuz yerde kendimize bir cennet yaratmak düşüncesi tarihimizde hemen hemen hiç görülmemiştir. Göçebe zihniyetinin kültürümüze verdiği en büyük zararlardan biridir bu. Kent yerleşimlerini çoğu kere adlarını bile değiştirmeden başkalarının oluşturdukları planlar üzerine kurduk, kendimize uygun kent yaşamı üzerinde fazlaca düşünmedik. Halman, 2006, Büyük Osmanlı uygarlığımızın bile sıfırdan bir şehir yaratamadığını belirtiyor. Bugün dünya küreselleşiyor ve dünya etrafında dönüp duran küresel insanı tarif etmek için turist metaforu kullanılıyor. Bauman, 1999, sayfa 89-107. Evet, ama biz Türkler küreselleşme öncesinde de böyleydik. O şehirden bu şehre gittiğimiz yetmiyormuş gibi hızımızı alamayıp dünyanın dört bir yanına gitmekte de beis görmezdik. Türklerin bu sebatsızlığının kalıcı şehir planı ve yaşantısı oluşturamamalarının nedenleri arasında başta sosyoekonomik olanlar ve çarpık şehirleşme olmak üzere birçok öğe sayılabilir. Türklerin bir türlü yerlerinde duramayışlarının rızkını her yerde arama, dünyada tutunma çabası, hayat gailesiyle baş etme gibi etkenlere bağlı olduğu söylenebilir. Şüphesiz bunlar doğrudur ama içimizde bizi rahat bırakmayan, daha öteye bak diye kışkırtıp duran yollara düşme, göç etme arzusu olmasaydı, bu kadar kolay mekan değiştirmeyi, hareketliliği, bu etkenlerin hiçbirisi tek başına yeterince açıklayamazdı. Bugün Türk toplumuna en kısa sosyolojik bir tanım getirmeye çalışsak, herhalde müteharrik ve mütehavvil, yani devinim yapan ve değişken bir toplum demek en doğrusu olurdu. Halman, 2006. Göçebe, iğreti durdurduğu yerde. Bu nedenle de sebatsızdır. Onun sebatsızlığı bir bakıma doğaya tutsaklıktan kaçıp kurtulmak içindir. Denizcilerin kendilerine sakin bir liman araması gibi, başını sokabileceği bir kuytuluk bulabilmek içindir. Sebatsızlığın arkasında derin bir belirsizlik endişesi vardır. Türklerin töreye düşkünlüklerinde ve inanılmaz devlet organize edebilme yeteneklerinde, zorlu doğa koşullarına ve dört taraftan çevrildikleri düşmanlara karşı savunmacılık gibi diğer etmenlerin yanı sıra, yaşamı güvence altına alarak belirsizlik endişesinden kurtulma arzusu da hesaba katılmalıdır. Bu öylesine bir arzudur ki, bugün serbest piyasacı liberal egemen anlayışa rağmen Türk çalışanlarının daha az maddi getiri pahasına devlet kapısında bir iş istemelerinin bile kökenine yerleşmiştir. Organizasyon psikolojisi alanında yapılan araştırmalar Türk çalışanlarının değişiklikten fazla hoşlanmadıklarını, bilinen ve belki de fazla tatminkar olmayan bir iş ortamını bilinmeyen bir ortama tercih ettiklerini ortaya koymaktadır. Belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu toplumlarda bireyler değişiklikten hoşlanmaz. Yaşamlarında kesinlik olmasını tercih eder ve risk almaktan kaçınırlar. Kültürler arası bir çalışmada belirsizlikten kaçınma açısından Türkiye'nin 53 ülke arasından 16. sırada yer aldığı bulunmuştur. Vasti, 2000, sayfa 206. Bu sonuçta birçok başka etmenin yanı sıra göçebeliğin ruhumuzdaki izleri de aranmalıdır. Göçebe, doğaya kulak vermek, hayvanının ihtiyaçlarını kollamak, düşmanın saldırılarına karşı sürekli tetikte durmak zorundadır. Bu nedenle metafiziğini de dostluğuna muhtaç olduğu doğadan çıkarır. Doğa kültleri nedeniyle bir yandan bulunduğu coğrafyayı kutsallaştırır. Bu kutsallıktan müthiş bir vatan bağlılığı türetmeyi bilir ama bir yandan da bulunduğu coğrafyayı hep aşmak ister. Ütopyası gideceği yerdir ve ütopyasını da hep kendi içinde götürür. Katarı nereye gitse, kervanı nereye konsa, bilir ki onun da ötesinde bir yer, bir mev'ud belde vardır. Daha güzel yerlere gitmek her zaman mümkündür. Türk kültürünün dinamizmi bu şekilde gelişmiş, hem vatan kutsal bellenmiş, hem de dar günde sığınılacak aday vatanlar aranmış, başka dünyaların hayalleri kurulmuştur. Göçebenin psikolojisi onun yaşam koşullarını belirlemekte kalmaz, bir yandan da sürekli destekler, yeniden üretir. Yaşadığı tabiat acımasızdır, her an kuraklık olabilir, yeşil otlaklar küsüp hayvanlarını aç bırakabilir, etrafı çok kalabalık düşmanlar tarafından çevrilidir. Göçebeler sayıca az olmanın olumsuzluklarını ancak savaşçı niteliklerini geliştirerek ve hızlı hareket edip sürekli yer değiştirerek telafi edebilirler. Zaten Gök Tanrı önlerine tüm yeryüzünü sermiştir. Ulaştıkları her yer vatan olduğuna göre bu vatanda nizamı sağlama görevini de kendi kendilerine tevdi ederler. Yaşadığımız coğrafyayla ve bizim dışımızda kalan dünyayla ilişkimizde göçebe ruh halinden kaynaklanan bu izleri görmemek mümkün değil. Türklerin inanılmaz vatan sevgilerini, niye cihan hakimiyetini mefkure edindiklerini daha önceki çalışmalarımızda Göka 2006A, Göka 2008A, sayfa 195-196, Göka 2009, sayfa 268-280. Eski inançlarımızla, savaşçılık özelliklerimizle açıklamaya çalışmıştık. Şimdi bu özelliklere bir de göçebeliğimizi ekliyoruz. Göç ettiğimiz gibi göç etmenin zorluklarını bilir, göç edeni bağrımıza basarız. Bize sığınmış Maniheistlere, Nasturilere, Karaimlere, Yahudilere nasıl kol kanat gerdiğimiz tarihle ilgilenen herkesin malumudur. Göka, 2008A, sayfa 111. Halman, 2006. Mekanla iğreti ilişkimizi aşmak için söze dayandığımızı, aleme nizam verme çabası içine girdiğimizi ve başka kültürlerde eşine az rastlanır bir vatan sevgisi ürettiğimizi söyledik. Şimdi bir adım daha atacak, ebediyen yaşayacak yüce devlet, devleti ebed müddet, anlayışının da göçebelikle ilgili olduğunu ifade edeceğiz. Bağlantıları üzerinde biraz kafa yorunca, ilk bakışta göçebelik psikolojisiyle doğrudan ilgili değil gibi görünen bu konuyu da göçebeliğin psikolojimize yansımaları içinde ele almak mümkündür. Devlet geleneğimizle, devlet-toplum ilişkilerini düzenleyen zihniyet yapımızla ilgili bu temaya özel bir başlık açarak devam edeceğiz. Devleti ebed müddet, göçebe ruhunun üretimidir. Tarihçiler arasında Türklerin devlet kurma becerilerinin yüksekliği konusunda genel bir fikir birliği ortaya çıkmıştır. Türklerde imparatorluk kurma eğilimi vardır. Türkler sözcüğün tam anlamıyla yeryüzünün hükümdarlarıdır. Kurdukları ve hiçbiri diğerine benzemeyen imparatorluklar 2000 yıl boyunca bazı temel özellikler taşımaktadır. Bu imparatorluklar birer halk mozaiğiydi. Türkler bu imparatorluklarda halkları uyum içinde bir arada yaşatmaya çalışıyor, onlara güçlü bir biçimde merkezileştirilmiş ve despotik bir iktidarın yönetimi altında kimliklerini, dillerini, kültürlerini, dinlerini, hatta çoğunlukla önderlerini muhafaza etme hakkını da tanıyorlardı. Fetih hakkı olarak en yüksek görevler kendilerinin olduğu halde, ele geçirdikleri ülkenin insanları onlardan uygarsa, yerli halkı güven gerektiren görevlere getirmekten çekinmemişlerdir, diyen Rocks, 2007, sayfa 41-42. Türklerin bu devletçilik yönelimleri nedeniyle idarecilik, muhasebe anlayışı ve arşivleme becerisi de geliştirdiklerini 2007 sayfa 27 ileri sürer. Bize göre Türklerin olağanüstü devlet kurma becerilerinin nedeni, bazılarının sandığı gibi yalnızca bozkır koşullarındaki toplumsal örgütlenmeden kaynaklanan yetenekleri, Grosse 2006, ya da göçebe ve hayvancı kültürde özellikle atların ve savaşçıların özellikleri, Rassoni 1971 sayfa 4, Sainer 2002 sayfa 24 değildir. Bizzat toplumsal psikolojilerinden gelen güçlü motivasyonlar Türklerin birçok büyük devlet kurmasına yol açmıştır. Elbette Türk grup davranışının da en önemli belirleyenlerinden birisi olan soy-boy tarzı örgütlenmenin kolay devlet kurabilme becerisiyle yakından bağlantısı vardır. Soy-boy tarzı örgütlenmemizin nasıl olup da bir yandan güçlü merkezi devletler kurarken bir yandan mafiyöz oluşumlara, kardeş kavgasına, merkez-perifer gerilimlerine fırsat veren segmenter bir toplum karakteri göstermemize yol açtığını daha önce diğer çalışmalarımızda ayrıntılı bir biçimde ele aldık. Türklerin tarihsel psikolojileriyle ilgili son çalışmamız olan Türklerde Liderlik ve Fanatizm'de Göka 2009, devletçi düşünme geleneğimizi, nizamı alem ülkümüzü ve itaat kültürümüzü sorguladık. Burada onların üzerinde tekrar durmayacağız. Türklerin devletçiliğe ve muhafazakarlığa yöneliminin altında göçebeliğin mekanla iğreti ilişkisine karşı sabitleştirici bir savunma düzeneği olduğunu ileri sürerken, geçmişte yeterince belirtmediğimiz bir husus olan toplumdaki ve devlet yönetimindeki gelenekçilik, muhafazakarlık ve değişim dinamiklerinin göçebelikle bağlantısını bu vesileyle vurgulayacağız. 42 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Daha önce Türk muhafazakarlığının değerler üzerine şekillenmiş etik bir analizini yapmış Göka, Göral, Güney 2003. Osmanlı'nın son döneminden bugüne kadar merkez siyasetlerini değerlendirmiştik. Ancak bu analiz doğrudan doğruya değerleri eksen alan, toplumsal yapıyı ve tarihsel psikolojiyi dışta bırakan bir özellik taşıyordu. Bu analiz, örneğin Türklerin tarihsel psikolojisindeki itaat kültürü gibi diğer unsurlarla ve aşağıda ele alacağımız göçebeliğin toplumsal yapıya yansımalarıyla bir arada ele alındığında, ortaya açıklama gücü oldukça yüksek bir değerlendirme çıkacaktır kanaatindeyiz. Dipnot açıklaması bitti. Şöyle ki, kim ne derse desin göçebeliğin pek çok zor yanı vardır. Otlaklar bir gün tükeniverir. Altın, gümüş ve ipek, bilumum iyi şeyler komşu uygarlıklardadır. Var kalmak için onlarla bir yandan savaşmak, bir yandan da ticaret yapmak zorundasınızdır. Asıl zorluk, göçebe bir yaşam tarzının yerleşikliği zorunlu kılan uygarlık öğelerini sindirememesindedir. Uygarlıklar arasında aracılık etse de, donmuş uygarlıkları yıkarak yerine yenisinin geçmesine fırsat hazırlasa da, göçebenin zaferi gelip geçicidir. Göçebe, eninde sonunda uygarlığa yenik düşer. Göçebenin iki seçeneği vardır. Ya onurlu yoksulluk ya da diğer uygarlıkların içinde erime. Çoğu ikincisini seçmiştir. Sainer, 2002A, sayfa 26. Bunu en iyi savaşçı özellikleri sayesinde birçok kez komşu uygarlıklara galebe çalmış ve uygarlık coğrafyalarında devletler kurmuş Türkler bilir. Onların yönetici sınıfları kendilerine yüz çevirip devlet örgütünü savaşta alt ettikleri uygarlıktan gelen insanlarla kurmuşlardır. Başka türlüsü de mümkün değildir. Göçebe yaşam tarzının üzerine dev bir devlet yapısı inşa edilemez. Mutlaka birleşik yaşam, kent kültürü ve yönetme teknikleri konusunda deneyimli kimselerin desteği gereklidir. Türklerin devlet yönetimindeki muhafazakar ve değişimci anlayışlar hakkında bir değerlendirme yapabilmek için ilk aklımızda tutmamız gereken nokta budur. Göçebe Türklerin nasıl olup da büyük devletler kurabildikleri ve devlet yönetiminde muhafazakar çizginin nasıl oluştuğuyla ilgili akademik değerlendirmeler, daha çok Osmanlı dönemindeki devlet yapısının ve işleyişinin analizi sırasında karşımıza çıkmaktadır. göçebe bir beylikten imparatorluğa doğru ilerleyen bir gelişimin seyri gerçekten de çok ilginçtir ve ciddi bir akademik dikkati hak etmektedir. Toynbee, 1978, sayfa 145. Hayvancılığın iyice uzmanlaşmış biçimi olarak gördüğü göçebelikten geniş yığınları yönetme kudretine erişmiş bir imparatorluk haline dönüştüklerinde, Osmanlı'nın karşılaştığı siyasal sorunları aşmak için kurumlarını muhafazakarlaştırma yoluna gittiğini öne sürer. Göçebelik zihniyetini ve büyük yönetimlere izin vermeyen dinamizmini kalıplı ve katı kurumsallaşmayla dizginlemeye çalışma formülü oldukça açıklayıcıdır. Osmanlı Devleti'ni inşa edenlerin devleti ebed müddet formülasyonuyla ebediyen yaşayacak yüce bir devlet kurduklarını düşündüren tüm sebepleri gelenekçilik ve kadim olana bağlılık şeklinde toparlayan Mehmet Genç de aynı noktaya işaret etmektedir. Genç'e göre sosyal ve iktisadi ilişkilerdeki dengeleri ve eğilimleri mümkün olduğunca muhafaza etmeye ve değiştirme girişimlerini engellemeye çalışan ve kadim olanı sıkı sıkıya korumayı öngören gelenekçilik, Osmanlıların o güne kadar bulunabilen en harikulade düzene sahip oldukları fikrinden kaynaklanıyor olmalıydı. Bu nedenle modern Batı kapitalizminin meydan okuması karşısında 19. yüzyıla kadar devam eden Osmanlı sistem ve kurumları çok tereddütlü tepki verdiler. Göçebelikten kaynaklanan esnekliğini yitiren toplum, gelenekçilik ve yenilikçilik arasında kala kaldı. Genç, 2000, sayfa 37, sayfa 63, sayfa 342. Bize göre bugün de değişen bir şey yok. Türkler bir yandan devletlerini korumak için beka problematiğinden yola çıkan bir bakışla hareket ederken, bir yandan da dış dünyanın değişen koşullarının baskısını hissediyorlar. Değişimin gereğini anlıyorlar ama göçebeliğin iğretiliğinden kurtulmak için tutundukları sabit dallardan birisi olan devlete olumsuz bir şey olacak kaygısıyla hızlı hareket edemiyorlar. Diğer uygarlıklara karşı oldukça açık olan, uygarlıkların ürünlerini absorbe etmek hususunda kendi kültürü için zarar verici düzeyde aceleci davranan Türk toplumu ve devlet erkanı, devletle ilgili değişim gerekliliklerinde tam tersine bir tutum alıyor. Türklerin devletçilik ve beka sorunları karşısında böylesine duyarlı oluşlarında, muhafazakar tutum alışlarında göçebe ruh hallerinden kaynaklanan motivasyonların büyük bir payı olduğunu düşünüyoruz. Devlet, Türkler için yalnızca siyasal bir organizasyon değil, toplumsal psikolojilerinde o kadar güçlü karşılıkları olan bir kavramdır. Türklerin toplumsal psikolojilerinden, zihniyetlerinden kaynaklanan devletçiliğin sosyoekonomik yapılara ilişkin birçok uzantısı da bulunuyor. İktisat tarihçileri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki ekonomik işleyişin yalnızca iktisat biliminin açıklama ve analize dayalı insan-madde ilişkisindeki monoton ve kesintisiz yasalarıyla açıklanamayacağı, mutlaka insan-insan ilişkisindeki zihniyeti belirleyen, geçmiş asırlar boyunca sürüp gelen alışkanlıkları da işin içine katmak gerektiğini belirtirler. Sabri Ülgener'in 1991, Türk toplumunda ahlak ve zihniyet adını verdiği İnsan-insan ilişkisindeki telkin, tembih, alışkanlıklar, kaprisler, dini inanç, gösteriş ve sosyal statü gibi üst yapıların nasıl diğer yapılar üzerinde etkili olduğunu gösteren çalışmaları bu anlayışın en iyi örneklerindendir. Bizim Türk grup davranışı tezimiz, Ülgener'in ahlak ve zihniyet adını verdiği toplumsal normları da içeren bir tarihsel psikolojik bakıştır. Göçebe ruh hali ve onun bugünkü mirası üzerine yaptığımız şimdiki incelemede aslında siyasal ve ekonomik boyutları da olmak üzere tüm toplumsal yapıdaki değişimlerin incelenmesiyle siyasal ve iktisadi tarihimizle yakından bağlantılıdır. Önceki çalışmalarımızda gelenekçilik, yenilikçilik formülünü açıkça ifade etmemekle birlikte soy-boy tarzı örgütlenmiş, itaate dayalı Türk toplumunda aralarında bir boyun öne çıkıp diğerleri üzerinde egemenlik sağlayarak devleti inşa etmesinin, başka uygarlıklara, dinlere ve Türk olmayan tebaaya hoşgörülü davranırken, diğer Türk boylarına ve eski Türk inançlarına mesafeli olma gibi bir sonuca yol açtığı şeklinde değerlendirmeler yapmıştık. gelenekçilik ve değişim dinamiklerini ele alan zihniyet çalışmalarıyla birleştirildiğinde, bu değerlendirmelerin açıklayıcı gücü genişlemekte ve artmaktadır. Bu nedenle, gelenekçilik-yenilikçilik farklılaşmasının nasıl bugünlere kadar ulaştığıyla ilgili olarak Ülgener'in bakışını izlediğini söyleyen Abdülkadir İlgen'in 2009, fevkalade önemli bulduğumuz görüşlerinin refakatinde devam edeceğiz. Göçebeliğin zihinlerimizde yaptığı ilk çağrışım dinamizm ve esnekliktir. Biz de kitabımıza başlarken Osmanlı'nın ve Cumhuriyet'in kuruluşunda göçebe dinamizmine güzelleme niteliğinde ifadeler kullanmak, Türk tarihinin göçebeliği sürdürme, göçebelikten vazgeçme konusundaki en büyük tartışmalarından birine değinmek durumunda kaldık. Ama kabul etmek durumundayız ki, bir yandan Türk toplumu zamanla yerleşiklik özellikleri kazanmaya çalışacak ve Türk yöneticileri bu doğrultuda uygulamalarda bulunacak ama bir yandan da göçebe ruh halini, Serazat Beylik ruhunu, eski Türk inançlarını ellerinden geldiği nispetle sürdürme gayreti içinde olanlar da hep karşımıza çıkacaktır. İlgen, 2009, sayfa 371. Tarihçiler 1047'de Nişabur'a gelen çok kalabalık bir Oğuz kitlesine İbrahim Yınal'ın "Memleketim sizin oturmanıza imkan verecek kadar geniş değildir. Rum gazasına gidiniz. Ben de arkanızdan gelip size yardım ederim" dediğini nakleder. Bu anlayış Selçuklu ve Osmanlı'da da aynen sürmüştür. Gerek Moğol baskısı, gerek Selçuklu merkezi devletinin siyasi sebebiyle uçlara gönderilen göçebe Osmanlı'nın kendisi de göçebeleri sürgün ve iskan yoluyla batıya Rumeli'ye sevk etmiştir. Aynı zamanda eski Türk inançlarına bağlı ve heterodoks İslam anlayışına sahip olan bu göçebe unsurların merkezkaç eğilimleri devleti her zaman meşgul etmiştir. Osmanlılar daha beyliğin kuruluş dönemlerinden başlayarak göçebe yapının aleyhine merkezi güçlendiren bir devlet politikasına yönelmişlerdir. Devlet kurucularının daha baştan itibaren sıradan bir aşiret beyi olmanın ötesinde Türklerin tüm tarihi tecrübelerini tevarüs eden eğitimli birer aristokrat lider gibi davranmakta oldukları görülmektedir. İlgen, 2009, sayfa 373-375. Ki konuyu Türklerin tarihsel psikodinamikleri açısından ele aldığımızda bunda şaşılacak bir şey yoktur. Osmanlı'nın merkezi devleti güçlendirme çabaları ancak Fatih Sultan Mehmet döneminde kesin sonuç vermiş, merkez çevre arasındaki hassas dengeler Fatih'in merkezkaç unsurları yok etmeye yönelik politikalarıyla merkezin lehine sonuçlanmıştır. Bu nedenle Çandarlı Halil Paşa'nın Yedikule zindanına hapsedilip boğdurulması, merkezin egemenliğinin nişanesi olarak görülmektedir. Bu döneme kadar Osmanlı tabiyetinde görülen diğer göçebe Türk beylerin, hala gerek ekonomik, gerek siyasi bakımdan hatırı sayılır bir güçleri vardır ve hatta merkezdeki iktidar mücadelesinde söz sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda izlediği yerli halka karşı dostça tutumlarda, bir kısım Hristiyan halkı ehli zimme statüsünden çıkararak askeri sınıfa yükseltme çabalarında hep çevredeki boy beylerinin güçlerinin törpülenmesi amacı vardır. Yalnızca Anadolu seferlerinde değil, Kosova Meydan Muharebesi gibi müttefik Haçlı güçlerine karşı verilen savaşlarda bile Osmanlı ordusunda Hristiyan kuvvetlerinde bulunduğu artık ispatlanmıştır. Fatih ve Kanuni devrinde iskan ve sürgün politikaları devam etmiştir. Sürülenler yalnızca reaya değil, aynı zamanda bey ve sipahilerdi de. Bu sayede hem bu beylerin soy aristokrasisine bağlı birer feodal olma imkanları ortadan kaldırılıyor, hem de sürüldükleri uzak bölgelerde Osmanoğullarına daha fazla bağlanmak durumunda kalan kapı kullarına dönüştürülmüş oluyorlardı.